Miras ve Emanet. Miras ve Emanet'ten merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün sizleri Troya antik kentini anlattığımız bölümümüzde değindiğimiz Troas kültür rotasına dahil olan başka bir antik kente götürüyoruz. Aleksandria Troas. Anadolu'nun en büyük antik kentlerinden biri olan ve eski İstanbul olarak da anılan bu kent, limanıyla, doğu kapısı, tiyatrosu ve tapınağıyla kendine özgü bir yapı bütününe sahip. Dolayısıyla Troas kültür rotası içinde atlanmaması gereken bir uğrak noktası. Biz de ne mi yaptık? Bu değerli bölgeye dair çalışmalar ve öngörüler konusunda bizlere en doğru ve taze bilgileri verebilecek yerin Aleksandria Troas kazı evinin kapısını çaldık. Antik kentin kazı başkanı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Öztepe sorularımızı yanıtladı. Bu aydınlatıcı ve bir o kadar da keyifli anlarda bizlere kah kuş sesleri eşlik etti, kah köy halkının ve kazı ekibinin tatlı telaşı. Kah kuşlar güzel şarkılarıyla selamladı bizi, kah yoldan geçen bir tanıdık kornasıyla. Gelin şimdi hep birlikte kazı başkanı Profesör Doktor Erhan Öztepe'nin kentin onun kişisel tarihindeki yerine, Anadolu kültür mirası için önemine ve kentteki yapı stokuna dair açıklamalarına kulak verelim.
1986 yılında Çanakkale'de henüz bir üniversite öğrencisiyken burada stajımı yapmak üzere gelmiştim. O tarihten beridir de buradayım. Yaklaşık 34 yıl olmuş. Bu kente de ilk öğrenciyken gelmiştim. O zaman hafta sonları çevre gezileri yapardık. Görmediğimiz arkeolojik alanları görmek, tanımak için bir fırsattı bizim için. Bu çerçevede ilk tanışıklığım 1986 yılında oldu aslında Aleksandria'da. Sonra 93'te yüzey araştırmalarında yer aldım. Sonra kısmet oldu 2011 yılında kazı başkanlığını üstlendim. Anadolu'nun kültür tarihi açısından önemine gelince Aleksandria, tabii ki Anadolu'da Aleksandria özelliklerine sahip belki yüzlerce Roma şehri var, Roma yerleşimi var. Anadolu insanlığın kültür tarihi içerisinde belki de en önemli coğrafya. Bunu kendi toprağımızı sevdiğimiz için söylemiyorum. Bir bilim insanı olarak bunun böyle olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Burada yapılan araştırmalar zaten bunu gösteriyor. İşte son yıllarda ortaya çıkan Göbekli Tepe, şimdi Karahan Tepe gibi oldukça milattan önce 12 binlere kadar giden, günümüzden 14-15 bin yıl öncesine giden ilk iskanları düşünürseniz gerçekten Anadolu bu özellikleriyle çok özel bir coğrafya. Bu özel coğrafya içerisinde tabii yüzlerce Roma şehri bulabiliriz ve her bir meslektaşın bu Roma şehirlerinin eski iskan alanlarının ortaya çıkarılması için bütün yaz boyu ciddi çabalar sarf ediyor. Tüm Türkiye haritası gözümüzün önüne koyarsak, bunun kültürel tarihini büyük bir yapboza benzetirsek, her birimiz o yapbozun bir parçasını bulmaya ve onu yerine koymaya çalışıyoruz. Dolayısıyla biz bütün Anadolu sathında çalışan yayılmış arkeologlar, bilim insanları olarak aslında büyük yapbozun birer parçasını bulmaya ömrümüzü adıyoruz. Ömrümüz boyunca da ancak bir parçayı ortaya koyabiliyoruz. Ve binlerce parçadan oluşan bir yapbozun tamamlanması da nereden baksanız kaç yüzyıl sürecek. Aleksandria bu açıdan bakıldığında tabii ki çerçevesini çizdiğim resim içerisinde bir yapbozun parçası ama kendi özel bir takım özellikleri de var. Bir kere konumu itibariyle çok önemli bir noktada yerleşmiş. Bozcaada'mızın hemen karşısındaki Anadolu kıyılarında kıyıdan başlayıp yaklaşık 5 kilometre geriye doğru giden 12 bin dönümlük bir araziye yaklaşık yayılmış mezarlıkları ve yakın çevresindeki yerleşimlerle Kuzey Ege'deki aynı zamanda Anadolu'daki en büyük yerleşimlerden bir tanesi. Ölçeğiyle böyle barındırdığı insan nüfusu 100 bine ulaşan en büyük olduğu dönemde. Onun tarihçesi içerisinde de önemli noktalar var. Şimdi Anadolu sathındaki pek çok arkeolojik yerleşimin kendine has hikayeleri vardır. kendi bölgemizde işte Troya'nın meşhur efsanesi vardır. Assos'un Aristos'u vardır. Efes'in meşhur Artemis Tapınağı vardır. Bergama'nın meşhur Zeus Altarı vardır gibi. Yani her kenti böyle ilk başta çarpıcı kılan özellikler vardır. Aleksandroas'ı da belki bu anlamda çarpıcı kılan özellikleri birkaç maddeyle sıralamak gerekirse, bir kere ismiyle özel. Neden ismiyle özel? Büyük İskender'den ismini alan Anadolu'daki 3 yerleşimden birisi ki bugün arkeolojik olarak kazısı, aktif araştırması devam eden tek yerleşim. Alexander ismi Büyük İskender'den, 3. Aleksandros'tan gelen bir isim. Onun Babil'deki vefatından sonra onun adına komutanları tarafından Makedonya'dan Afganistan'a kadar Büyük Makedonya İmparatorluğu'nun eski sınırlar içerisinde onlarca Aleksandria ismiyle kent kuruluyor. Bunlar ya yakınlarındaki bir ırmağın ismini, yakınlarındaki bir dağın ismini ya da yakınlarındaki bir kıyının ismini alarak Aleksandria, Troas mesela, Troas bölgemizin ismi. Özelliği bu. İsminden kaynaklanan bir özellik. İkincisi, bu kent önemli bir Roma koloni kenti olmuş. Romalılar Anadolu coğrafyasına geldiklerinde ki bu büyük Bergama Krallığı'nın 133 yılında milattan önce artık vasiyet yoluyla kendi topraklarını Romalılara devrettiği bir süreçte Romalılar fiilen Anadolu topraklarındalar. Ama henüz Roma İmparatorluğu yok. İmparatorluk oluştuktan sonraki süreçte Augustus bu kente özel bir ilgi duymuş. Bunun nedeni de bugün bizim arkamızda belki önümüzdeki yıl faaliyete tekrar geçecek olan Kestamur Kaplıcası'nın termal kaynağı. Kaplıca'da yapılan çalışmalar termal kaynaktaki minerallerin ve içerdiği maddelerin, etken maddelerin dünya üzerinde çok az kaynakta olduğunu gösteriyor. Romalılar ki bu kaynağın şifasını keşfetmişler ve emekli askerlerinin emeklilik sürelerini burada geçirmeleri için bu kenti bir Roma kolonisi haline getirmişler. Tabii onlar çalışmışlar, kenti bir Roma kolonisi haline getirmişler. Aynı zamanda da emekliliklerini burada geçirip yaşamları da burada sonlanmış. Çünkü hemen bizim Kaplıca'ya kadar olan bölgelerde ciddi bir mezarlık alanımız var. Bir diğer önemli husus, Aleksandroas'ı belki Anadolu kültür tarihi içerisinde önemli kılabilecek. Hristiyanlığın belki ilk nüvelerinin ortaya çıktığı bir süreç söz konusu. Aziz Paulus, biliyorsunuz Hristiyan'ın 12 önemli isminden bir tanesi, İsa peygamberin havarilerinden 3 tane gezi düzenliyor bütün hayatı boyunca. Bunlardan ikincisi ve üçüncüsü Anadolu coğrafyasına başlayıp Yunanistan coğrafyasına sonlanıyor. Yunanistan'a giderken kullandığı liman Aleksandroas'ın limanı. Tarsus'tan çıkıp Anadolu'nun bütününü kat ederek Aleksandroas'ın limanından Yunanistan'a açılıyor ikinci seyahatinde. Üçüncü seyahatinde ise oradan dönüşte burada kalıp burada ikna konuşmalarının yapılması gibi çalışmalar var. Sonrasında da zaten Romalılar, tabii çok tanrılı bir inanışları var Romalıların, kendi başlarına sıkıntı yaratabilecek bu din adamını alıp Roma'ya götürüyor, orada idam ediyorlar. Yani Aziz Paulus'tan çok sonra biz henüz varlığını bulamadığımız ama mutlak surette Aleksandroas'ın yayıldığı bölge içerisinde olması gereken bir dini yapı yapıldığını biliyoruz. Bu anlamda da Aleksandroas'ın özel bir önemi var. Son olarak da belki bu yerin İstanbul'a ilişkisi. Nedir İstanbul'a ilişkisi? M.Ö. 753 yılında kurulmuş olan Roma kenti, işte Cumhuriyet dönemi, sonra İmparatorluk döneminde uzunca süre İtalya'daki önemli merkez ve imparatorluğun başkenti. Fakat 4. yüzyıla gelindin artık Roma kenti o eski görkeminden, eski parlak günlerinden çok geride bir izlenim gösteriyor, bir görünme bürünüyor. Dolayısıyla bu devasa imparatorluğun başkentini Roma'dan alıp başka bir yere taşıma düşüncesinde olan İmparator Konstantin, acaba Aleksandroas mı olabilir düşüncesini aklına getirse de belki Konstantinopol'de karar kılınması, yani bugün İstanbul olarak bildiğimiz bizim en güzel şehrimiz bir anlamda imparatorluğun başkenti oraya taşınıyor. Çünkü bulunduğu jeopolitik konum, işte boğazın içerisinde olması, bütün bunlar tercih sebepleri. Sebeplerden birisi bu olsa da bu tarihten itibaren Aleksandroas'ın eski görkemini artık yitirmeye başladığını, yavaş yavaş gözden düşmeye başladığını görüyoruz. Bu tabii başkentlik yapmadığı da gözden düştü anlamı çıkmasın. Ekonomik sebeplerden dolayı eski ihracatını yapamaması, limanın artık yavaş yavaş dolmaya başlaması. Günümüzde limanları temizleyebiliyoruz. Ciddi bizim iş makinalarımız var. Balıkçı barınakları, limanlar. Belki haftalarca süren dip temizliği yapılıp tekrar derinleştirebiliyor ama antik çağda limanlar karalaştıktan sonra bunları temizlemek çok da kolay değil. Efes limanı da mesela aynı noktaya geliyor, Troya'nın limanı da aynı noktaya geliyor. Zaman içerisinde ekonomik ömrünü tamamlıyor diyelim. Bu içteki bölgeye baktığımızda bugün toprak yüzeyinde görülen ve son 20 yılda kazılarla, araştırmalarla ortaya çıkarılan yapılara baktığımızda halihazırda kazı ekibinin çalışmalarını yürüttüğü kentin merkezi forumda yürüttüğümüz çalışmalarda işte tapınağımız, odeonumuz, podyumlu salonumuz bir meclis yapısı olması gerekir. Çok farklı fonksiyonları olduğunu düşündüğümüz 12 köşeli yapımız, poligonal yapı, arkada bir hamamımız, caddemiz, daha aşağıda bir çarşı yapımız, önünde büyük olasılıkla büyük bir agora alanı, daha yukarıda henüz kazısına başlamadığımız ama olması muhtemel beklediğimiz büyük bir bazilika yapısı, daha yukarılarda kazısını henüz yapamadığımız tiyatrosu, önündeki bir üç tanrı ve tanrıçaya adanmış olan bir tapınak altyapısı, Anadolu'nun en büyük hamamlarından bir tanesi olan gene Herodos Attikus adını taşıyan hamamımız, karşısında Nymphaion, Aquaduct'ü, işte Anakişehir kapımız, Doğu kapımız, liman çevresinde liman yapımız, iç ve dış liman olmak üzere. Onun arkasında büyük olasılıkla kumun altında olması gereken gene bir agora alanı, muhtemelen bir liman bölgesine ait liman hamamı gibi yapılar bekleniyor. Tabii konut alanları olmalı. Tabii söylemeyi unuttum. 125 metre uzunluğunda da bir stadyumumuz var. İçinde Apollon'la ilgili bayramların düzenlendiği, sportif etkinliklerin düzenlendiği. Tüm bu alanlar özellikle Roma çağında, yani surun içinin büyük olasılıkla Roma döneminde neredeyse tamama yakını belki binalarla, konutlarla ve benzeri kalıntılarla kaplı olmalıydı. Hakim noktalarda belki özel insanların oturduğu özel konut alanları olmalı. Tabii bu özel villalar demek, içerisine işte mozaikli tabanlar demek, belki duvar resimli alanlar demek.
Kentte 2018 yılında bulunan tarım ve marangozluk aletleri konusunda da Profesör Doktor Erhan Öztepe'nin bizlerle paylaştığı bazı bilgileri gelin hep birlikte yine kendi sesinden dinleyelim.
...34 yıldır arkeolojiyle haşır neşir olan birisiyim. Anadolu'nun farklı coğrafyalarında ve Kıbrıs'ta kazı ve araştırmalarda bulundum. Ekip üyesi oldum. Benim açıkçası bugüne kadar bir toplu buluntu grubu olarak karşılaştığım tek örnek bu. Parça parça bu bahsettiğimiz tarım aletleri, marangozluk aletleri Türkiye'nin çeşitli müzelerinde karşımıza çıkabilir. Ama bir bütün olarak birbirini özellikle tamamlayabilecek tarzda bu biçimdeki aletleri görme şansına en azından ben sahip olmadım. Belki başka meslektaşlar karşılaşmış olabilirler. Bir diğer önemli husus bu aletlerle ilgili büyük bir kısmının iyi korunmuş durumda olmasıydı. Burada biz bir yıl onları misafir ettik, öyle diyelim. Bizim depomuzda kaldılar. Biz üzerlerinde gerekli bilimsel incelemeleri yaptık. Hatta bugünlerde bir kitabın bölümünde de yayınlanacak, o çalışmaları tamamlamaya gayret gösteriyoruz. Troya Müze Müdürümüzle de bu konuda iletişimdeyiz. Belki özel bir alanda bunu sergileyeceğiz. Ne anlatıyor bize? Bunu da anlatmak isterim. Günümüzde kullanılan bazı aletlere çok benziyor. Çünkü bu işte orak dediğimiz, tırpan dediğimiz, işte kesici aletler, işte testere, el rendesi gibi pek çok şey, alet bugün kullanılanlara çok yakın form olarak. Erken Hristiyanlık döneminden başlayarak ekonomisiyle ilgili de bilgi sahibi olabiliriz. Şöyle bilgi sahibi olabiliriz. Büyük olasılıkla tahıl ağırlıklı bir tarımla uğraşıyorlar. Elimizdeki bıçaklar ve oraklara baktığımızda işte tahıl biçmek için, buğday, arpa biçmek için ya da bir tanesinin biz üzüm bağlarında bağ budaması için kullanıldığını tespit ettik. Bunların Roma örneklerine bakarak. Bunun dışında bunların tabii ahşap sapları var. Bu ahşap sapların yapılabilmesi için bir takım marangozluk aletleri. Mesela düz testereler, mesela çok önemli bir Roma şeyi vardır, mozaiği vardır. Zeugma'dan bildiğimiz Daidolos mozaiği üzerinde çok benzer bir testereyi görme şansınız var. Sadece onlar değil, mezar siteleri üzerinde, özellikle mesleklerle ilgili mezar siteleri üzerinde de bunların örneklerini kabartma olarak görürsünüz. Belli ki bu geç Roma, erken Bizans dönemi çiftçisi burada yaşayan, kendi aletlerini, marangozluk aletleri kullanarak işte sapını, onarımını yapabiliyordu.
Profesör Doktor Erhan Öztepe'nin de belirttiği gibi bu buluntular da Troya Müzesi'nde ziyaret edilebilecek. Profesör Doktor Erhan Öztepe, yakın zamanda gerçekleştirilen çalışmalar ve hepimizi heyecanlandıran buluntular konusunda da bakın neler söylüyor.
bu yıl uzunca süredir planladığımız ama çeşitli sebeplerden başlayamadığımız Odeon yapısı dediğimiz küçük bir tiyatro gibi düşünün bunu. Kazı araştırmaya başladık. Neden önemliydi bizim için? 2006 yılında bu yapının önünden çıkmış olan bir yazıt var. Bu yazıt şu anda Troya Arkeoloji Müzesi'ne sergileniyor. Yazıt İmparator Hadrian döneminde, milattan sonra 2. yüzyıla ait ve burada Dionysos sanatçılarına hitaben ki tiyatro ve Odeon'da faaliyet gösteren sanatçılar 3 tane mektubu içeriyor. Bu mektuplarda Alexandroas'ta gerçekleşen bir takım festivaller, yarışmalar ve bunlarda verilecek ödüller, kime ne kadar ödül verileceği, bunların takvimleri gibi önemli bilgiler içeriyor. Ayrıca 2012 yılında bu şu anda kazısını gerçekleştirdiğimiz yapının dış tarafına Yunanca bir heykel kaidesi çıktı. Bu heykel kaidesi üzerinde de Lesbos Adası'ndan yani Midil Adası'ndan gelmiş bu Odeon'daki bir yarışmada başarı kazanmış bir sanatçının ismini ve üstünde bugün olmayan elimizde heykelin olduğunu biliyoruz. Demek ki bu Odeon çok önemli. Odeon'un henüz üst katmanlarındayız. Bu üst katmanlarda aslında başka alanlarda da karşılaştığımız bir durumu gördük. Kentin en son yaşayanlarına ait iskan alanları. Yani milattan sonra 13. 14. yüzyılda artık kentin ekonomisinin belki dip yaptığı, nüfusun azaldığı çeşitli sebeplerle kıtlığın bir noktada yaşandığı, kısıtlı gıda kaynağına sahip oldukları bir süreçte hem güvenlik amacıyla hem de belki kuzey rüzgarlarına kapalı olması başka sebeplerden Odeon'un belirli bölümlerini konut gibi kullanmışlar. Şimdi arkadaşlarımız onları o gün işine çıkardılar. Umuyorum ki daha aşağı inildiğinde oturma sıralarında bulmaya başlayacağız. Oturma sıralarını bulmak demek belki önümüzdeki süreçte tamamını kazdığımızda burada restorasyonu yapabilmek demek. Buradan belki heykeller çıkacak, heykel kaideleri çıkacak. Bilmiyoruz şu anda. Çünkü kent terk edildikten sonra uzunca süre buradan çok malzeme taşınmış. Hani bizim için kentin kültürle ilgili antik çağdaki kesitini vermesi bakımından önemli bir yapıda kazı çalışmalarını yürütüyoruz.
Sevgili dinleyiciler, bugün sizlerle mis gibi havasını solumanızı gönülden dilediğimiz Kuzey Ege'ye, Bozcaada'yı da gören güzel mi güzel bir kente gittik. Bu büyük ve kadim kent, Troas olarak anılan bölgede sunduğu birçok olanakla siz kıymetli ziyaretçilerini bekliyor. Yapımcımız Meltem Çetinkök Afşar ve mikrofonda ben Sezin Zor, haftaya aynı gün ve saatte tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Miras ve emanet.